Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta sınavların gölgesinde eğitim sistemi üzerine LGS'nin tarihsel sürecini dilim döndüğü kadar anlatırken, her geçen gün eğitim sistemi içerisinde okulların dışında diğer kurs merkezlerinin, gelişim merkezlerinin de artık yaygınlaşmaya başladığını söylemiştim. Sınav odaklı eğitim sisteminin birçok dezavantajlarından da bahsetmeye başlamıştım ve bu sınav odaklı bir eğitim sistemi de okul türlerinin amaçlarının dışına çıkarttığını ifade etmiştik ve sınav baskısı okul dışı kaynaklara yönelimi sürekli artırdığını ve kursların ve dershanelerin de artması neden olduğunu defaatlerce ifade ettik ve gerçekte bu zaten. Nitekim geçen haftaki programda da söyledim, özel ders ya da kurs alan çocuk bulunan hanelerde çocuğu kursa göndermenin en önemli nedeni okuldaki eğitim yeterli olmadığı ve çocukların yeniden sınava hazırlanması amacıyla gönderiliyor. Ve standart eğitim programı yetersiz kaldığı için gönderenler var. Ve kurslardaki rehberlik hizmetlerinden daha iyi faydalanmak için de gönderenler var. Ama asıl gönderme nedeni okuldaki eğitimin yeterli olduğu halde sınavlara hazırlık amacıyla gönderenlerin oranı %50'nin üzerinde. Bir kısımda, yani %50'nin altında, yani %40'a yakın bir bölümde okulda standart eğitim programı yetersiz kaldığı için gönderen var. Nitekim biz de biliyoruz, dershaneye giden öğrencilerin bir kısmı özokul öğrencisi. Yani özokula gittiği halde ki oradaki eğitim daha yeterli olabilir. Bu noktada hala dershaneye ve kurs merkezine gitmeyi tercih ediyor. Tabii sınav odaklı eğitim sistemi var olan fırsat eşitsizliğini de derinleştirdiği iddiası da var. Yani bunu savunanlar da var. Zaten özokullar, kurs merkezlerinin bu konuda arka planda bunu eleştiren, fırsat eşitsizliğini arttırdığını söyleyenler zaten var. Özokullar bu fırsat eşitsizliğini, fırsat eşitliğini bozuyor diyenler, kurs merkezleri için aynı şey söyleniyor. Eğitimde fırsat eşitliği, toplumsal cinsiyet, etnik köken, ailevi arka plan gibi bireysel ve toplumsal koşulların bireylerin eğitim potansiyellerini gerçekleştirebilmesinin engel olmaması ve her bireyin temel beceri düzeyine ulaşması anlamını taşımaktadır diyor. OECD böyle bir tanım yapmış. Fırsat eşitliği, herkesin eğitim alabildiği, potansiyelini gerçekleştirebildiği ve temel beceri düzeyine ulaşabildiği bir eğitim. Fırsat eşitliği, kişisel özellikler ve bireyin içinde yaşadığı koşullardan bağımsız olarak öğrencilerin nitelikli eğitime erişimi, katılımı ve bu eğitim sayesinde başarıya ulaşabilmesine karşılık gelmektedir. Türkiye eğitimde fırsat eşitliği sağlama noktasında hepimizin bildiği, söylediğimiz pek çok sınırlığa sahip. Bu sınırlıkların başında okullar ve bölgeler arası ciddi başarı farklılıkları söz konusu. Türkiye'de asgari yeterlilik düzeyine erişemeyen öğrenci oranları da oldukça yüksek. Türkiye'de hala ikili eğitim uygulaması yapılan illerimiz, ilçelerimiz var. İlkokulda tekli eğitimdeki öğrenci oranı %63. 2021 sayılarını söylüyoruz tabii bu arada. Ortaokulda %71 civarında. Türkiye'deki dersliklerin yalnızca %56'sında öğrenci sayısı 25 ve altında. Tabii son 20 yılda bu rakamlar çok iyi rakamlar daha önceki yıllarla kıyasladığımız zaman, ama buna rağmen hala almamız gereken mesafe var. Kademeler arası geçiş uygulamaları ve sınav odaklı eğitim sistemi var olan fırsat eşitliklerini derinleştiriyor. Çünkü kademeler arası geçiş sınavları nitelikli eğitime erişim için anahtar rolü oynuyor hala. Nitekim öğrencilerin orta öğretime, yüksek öğretime geçişteki başarıları da devam edecekleri okullarla yakından ilişkilidir. Sınava hazırlık için gereken ek kaynaklara, özel derslere ve kurslara erişim ise bu maliyeti karşılayabilecek ailelere mensup çocuklar için mümkün. Bu durum sınavlar aracılığıyla nitelikli eğitime erişebilmek olan öğrencilerin sosyoekonomik olarak avantajlı ailelerden geliyor olması şüphesiz. Ama bu bağlamda PISA önemli veriler sunuyor bize. Öğrenci performanslarındaki farklılaşmanın %44'ü okullar arası farklar ile açıklanabilmekte. Ayrıca sosyoekonomik açıdan en üst düzeydeki öğrenciler ile en alt düzeydeki öğrenciler arasında 76 puan fark bulunmakta. Bu da yine sosyoekonomik avantajdan kaynaklanıyor. Eğitimde fırsat eşitliğinin azaltılması, eğitim paydaşlarının büyük çoğunluğunun üzerinde anlaştığı bir mesele olarak karşımıza çıkıyor. Nitekim birçok siyasi partinin seçim vaatlerinde de aslında bu fırsat eşitliğini minimize etmek varken her geçen gün bu da çok başarılmış değil tabii ki. Yani sendikalar da bu konuda ön ayak oluyor. Fırsat eşitliğini en aza indirelim diye. Ancak sendikalar öğretmenleri için daha nitelikli, kaliteli bir anlayış ortaya koyabilirler. Sınav odaklı bir eğitim sistemi öğrencilerin yalnızca ölçülebilir olan ve ezberlenmiş bilgilerini kıymetlendiriyor. Oysa hepimiz biliyoruz eğitimin amaç ve görevleri öğrencilerin bütünsel gelişimini ve iyi olma halini hedeflemeli. Sınavların eğitim sistemlerini esir alması, eğitimin amaç ve hedefleri üzerinde de belirleyici rol oynamaktadır. Milli Eğitim Temel Kanunu madde 23 kapsamında düzenlenmek üzere ilköğretimin 3 temel amacı bulunuyor. 1. Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak, onu milli ahlak anlayışı uygun olarak yetiştirmek. 2. Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetler yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamak. 3. İlköğretimin son ders yılının ikinci yarısında öğrencilere orta öğretimde devam edebilecek okul ve programların hangi meslekten yolunu açabileceği ve bu mesleklerin kendilerine sağlayacağı yaşam standardı konusunda tanıtıcı bilgiler vermek üzere rehberlik servislerince gerekli çalışmaları yapmak. Görüldüğü üzere ilköğretimin amaç ve görevleri içerisinde her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıklar kazandırmak ve onu milli ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmek. Evet, bu birinci madde. Eğitimin amaç ve görevleri öğrencilerin bütünsel gelişimini ve iyi olma halini hedeflerken sınav odaklı bir ilköğretim sistemi öğrencilerin yalnızca ölçülebilir olan ezberlenmiş bilgilerini değerli hale getiriyor. Okullardaki dersler arasında kademeler arası geçiş sınavları baz alınarak bir hiyerarşi oluşturulmakta, sanatsal, sportif, kültürel ve sosyal boyutlarıyla öne çıkan dersler ikinci plana atılmakta, hatta kimi zaman sınava dahil olan temel derslerden temel dersin işlenmesi için kullanılan boş saatler olarak görülmektedir. Öğrenciler ve veliler üzerindeki sınav baskısının büyüklüğü ve derinliği, velilerin ve öğrencilerin eğitim süreci üzerindeki taleplerini de sınav çerçevesinde şekillendirmekte, öğretim sürecinin planlanması ve kapsam üzerindeki baskıları da artırmaktadır. Nihai olarak öğrencilerin bütünsel gelişiminin ana unsurları olan beceri, değer ve tutum gibi boyutların desteklenmesini gölgelemekte, ilköğretimin varlık amaçlarının yerine getirilmesini engellemektedir. Bu durum aynı zamanda kademeler arası geçiş sınavlarının yapısına hakim olan ölçme yerine ölçme, değerlendirme yerine değerlendirme yaklaşımları okula taşınmış oluyor. Ölçme yerine ölçme, değerlendirme yerine değerlendirme yaklaşımı. Bu haliyle ilköğretim temel bilgi, beceri ve tutumla kazandırmak yerine maalesef üst kademelere geçişin anahtarı olan sınavları hazırlama yoluna taşınıyor. Tam da bu nedenle ara kademe olarak görülen orta öğretim toplum nezdinde üniversite sınavına girmek için pasaport alınan zorunlu bir uğrak haline dönüşmüş durumda. Şimdi 8 yıllık ilköğretim eğitimin sonunda öğrenciler temel becerilerin yoksun bir şekilde orta öğretime taşınıyorlarsa ve devam etmekte zorunlu ise, temel beceri ve yeterlilikte yaşanan sorunlar üst kademelere doğru birikimli bir şekilde taşınıyor. İşte 8 yıllık ilköğretim eğitiminde temel becerilerin yoksun bir öğrenci bu eksikliklerini orta öğretime taşıyor. Orta öğretimdeki öğrenci liseye taşıyor. Kademeler arası geçiş uygulamaları öğrencileri yalnızca akademik başarılarına göre sıralayarak orta öğretim kurumlarına yerleştirirken, eğitimin içeriğini ve ölçme değerlendirme yaklaşımlarını da test çözme başarısı indirgemektedir. Nitekim işte YKS sınav sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerin ne kadar test kitaplarını bitirdikleriyle alakalı olarak üstüne konulmuş ve bunun önünde fotoğraf çektirmiş öğrencilerin fotoğraflarına şahit olduk. Yani test çözme başarısına indirgenen bir eğitim sistemi. Bu durum okullarda beceri ve yetkinliklerin geliştirilmesi yerine ezberci bir eğitim anlayışıyla öğrencilerin bilgi depolamasını öncelemektedir. Sınavlar ve kurslar kıskacında kalan kademeler arası geçiş uygulamalarının doğurduğu ezberci eğitim, öğrencilerin temel yeterlilikleri kazanması önünde engel teşkil etmekte, nitelikli eğitime erişim haklarını kullanmalarını engellemektedir. Kademeler arası geçiş uygulamaları kapsamında öğrencilerin katıldıkları merkezi sınavlar, öğrencileri eleme, sıralama, seçme ve yerleştirme işlevi görürken, PISA gibi, TIMSS gibi, ABİDE gibi ölçmelendirme uygulamaları, öğrencilerin bilgi ve becerilerin niteliğini odağına almaktadır. Söz konusu ölçme değerlendirme uygulamaları, Türkiye'de eğitim sisteminin öğrencilere temel beceri ve yeterliliklerin kazandırılmasının ne kadar yetersiz kaldığını ortaya koyuyor. Nitekim 2021 yılında LGS'ye katılan öğrencilerin dersler bazında doğru cevap sayısı ortalamalar incelendiğinde öğrenciden yaklaşık %7'sinin matematikte, %6'sının yabancı dilde, yaklaşık %2.4'ünün İnkılap Tarihi Atatürk testlerinde hiçbir soruya doğru yanıt cevap vermediği görülmüştür. Bu 2023 yılında da benzer istatistikleri koyabiliriz. Yine uluslararası sınavlarda Türkiye'nin matematik ve fen alanlarında %25 civarında öğrencinin, matematikte %36, okumada %26 civarında, sınava katılanların %26 civarında öğrencilerin düzeylerinin çok düşük olduğu, alt düzeyde, birinci, ikinci düzeyde olduğu görülmektedir. Ve PISA ve ABİDE'de yer alan soruların güçlük düzeyleri ve nitelikleri farklı olsa da iki program benzer sonuçlar ortaya koyduğunu yine görebiliyoruz incelediğimiz zaman. Bunların detaylarına çok fazla girmek istemiyorum. Sınav baskısı nedeniyle okullarda not enflasyonları oluştu bu sefer. Velilerin yüksek not beklentileri öğretmenler üzerinde ek baskı oluşturdu. Eğitimin organik hali bozuldu. Bu koşullar altında sınava hazırlayan teknisyenler olarak konumlanan öğretmenler, öğrenci, veli ve okul baskısı altında sınav başarısı olarak bilinen başarıyı artıracak içerik ve yöntemlere odaklanma ihtiyacı ortaya koymuş ama öğretmenlerin mesleğe yönelik motivasyonları zedelenmiş ve her geçen gün düşmüştür. Veli, öğretmen ve okul arasındaki ilişkilerin sınavlar ve sınavlara yönelik hazırlık ekseninde ortaya çıkardığı bu gerilim, öğrenciler arasında rekabet, okul iklimi üzerinde olumsuz sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Türkiye'de kademeler arası geçiş ve sınav sisteminde yapılan değişikliklerin sıklığı da bu bağlamda etki yaratan önemli faktör. Bu konuda yapılan bir çalışmada okul yöneticileri sık yapılan değişiklikler karşısında öğrencilerin daha çok motivasyon kaybettiğini, karamsarlık ve belirsizlikler yaşadıklarını, ayrıca öğrencilerde başarıya karşı isteksizlik, sisteme ve eğitime karşı güvensizlik, kaygı, yılgınlık oluştuğu ifade edilmiştir. Aynı araştırmada velilerin daha çok kaygı yaşadıklarına, bilgi eksikliği ve belirsizlik hissettiklerine, okul dışı kaynaklara yönelim nedeniyle maddi kayıplar yaşadıklarına, öğretmenlerin ise konu ve kazanımlar bağlamda öğretim programlarına ödün vermeye zorlandıklarına dikkat çekilmiştir. Özetle bu sınav sistemleri kaygı, stres artıyor, paydaşlar arası gerilim ortaya çıkarıyor. Tek bir hedefe odaklanarak sınav odaklı bir eğitim ve yaşam algısı her bir paydaş üzerinde psikososyal travmalar oluşturuyor. İyi olma hallerini olumsuz yönde etkiliyor. Öğrencilerin nitelikli eğitim hakkını kullanmalarını engelliyor ve bütünsel gelişimlerini geri plana itiyor. Aynı şekilde nasıl LGS sürecinde, orta öğretime geçişte benzer sonuçta yaşanıyorsa da üniversiteye geçişte de bir süre gençlerimiz büyük bir travmatik durumu yaşanıyor. Her eğitim kademesinde olduğu gibi öğrencilerin yaşlarına göre ilgi ve ihtiyaçlarına dikkat alarak kazanmaları beklenen bilgi, beceri ve yetkinlikler çerçevesinde bir süre lisede bu travmatik durum devam ediyor ve Türkiye'de yüksek öğretime geçiş uygulamalarının da 1960'lı yıllara dayanan bir tarihi süreci var. 1960'lı yıllardan bu tarafa sayısı 7 ile sınırlı olan üniversitelere sınavsız olarak veya kendi sınavını yaparak öğrenci kabul ediyordu. Daha sonra bunlar bir ÖSYM tarafından yapılmasına karar verildi ve sonuçta 1923 yılından itibaren başlayarak günümüze kadar devam eden süreçte lisans ve ön lisansa yerleşebilmesi için çocuklarımız, gençlerimiz 1974 yılında kurulan üniversiteler arası seçme sınavı ÜSYM adı altında bir merkez kuruluyor. O merkezin yaptığı sınavlara giriyorlar ve üniversiteye yerleşmek için bir çaba sarf ediyorlar. Daha sonra 1974 yılında başlayan bu süreç 1980 yılında askeri darbe ile birlikte adı ÖSYM oluyor ve iki basamaklı sınav dönemi başlıyor. 1981-1998 yılları arasında bu şekilde uygulanıyor. Ve 1974 yılında 229 bin aday başvuru yapıp üniversite yerleşme oranı %16.2, 37 bin kişi yerleşmesi sağlanırken 1980 yılına gelindiğinde 466 bin aday sınava giriyor ve 41.574 kişi yerleşiyor. 8.9 oranında bir yerleşme söz konusu. Daha sonra 1981 yılında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu yapılan düzenleme ile birlikte ÜSYM Yükseköğretim Kurulu'nun bir alt kuruluşu olarak konumlanmış ve öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi olarak adı değiştirilmiş ve daha sonra bu merkez tarafından Türkiye'de sınav dönemleri başlamış. Bazen iki basamaklı, bazen tek basamaklı değişik şekillerde sınavlar yapılmış. Şu anda da üniversite giriş sınavı 2018'den günümüze kadar da YKS dönemi adını verdiğimiz bir süreç yaşanıyor. İşte şu anda gençlerimiz bu süreci tamamladılar, tercih aşamasındalar. Tabii yine burada da geçiş uygulamalarında birçok değişiklikler yaşanıyor. Kademeler arası geçiş uygulamalarında değişiklikler yaşanıyor. Bu değişikliğin de birçok nedenlerini söylemek mümkün. Yani mesela 1974-80 yılları arasında üniversite arası seçme sınavı uygulanıyor idi. 1981-88 yılları arasında üniversiteler arası seçme sınavı ve üniversiteler arası yerleştirme sınavı diye ÜYS'de iki sınav yapılmaya başlanıyor. 1999-2009 yılları arasında sadece tek basamaklı sınav yapılıyor. Öğrenci seçme sınavı adı altında yapılıyor. 2010-2017 yılında yüksek öğretime geçiş sınavı ve lisans yerleştirme sınavı diye iki basamağa tekrar çıkıyor. 2018'den bu tarafa da yüksek öğretim kurumlar sınavı yani YKS adı altında bir sınav yapılıyor. Hepsinin de bir takım gerekçeleri var. Onu öyle ifade edeyim. Şu anda iki basamaklı yüksek öğretim kurumlar sınavı TYT, AYT, YDT adı altında yapılıyor ve uygulanıyor. Tabii üniversitelerde bu arada sayı bakımından sürekli artış gösteriyor. Çocuklarımız, gençlerimiz işte en iyi üniversiteler kazanabilmek için, hayallerindeki bölüme yerleşebilmek için çok ciddi bir şekilde mücadele ediyorlar. Ve şu anda da tercih sonuçları açıklanmak üzere ve inşallah gençlerimiz yapmış oldukları 8 Ağustos'ta sona eren tercihlerinin de hayırları vesile olmasını biz Eğitim Dünyası programından niyaz ediyoruz. İşte defaatlerce değişime dönüşüme uğrayan bu sınav sistemi acaba gerçekten nitelikli çocukların okula, üniversiteye geçmesini sağlıyor mu? Orta öğretim yapısında gerekli dönüşümler yapılmadan yüksek öğretime sınavına hazırlamak ve sınav sorularının kapsamı genişletilerek hazırlanan sınavların hazır buluşluk düzeyi ve yeterlilikleri daha yüksek olan orta öğretim mezunlarının yüksek öğretimine yerleştirebileceği gibi ortaya çıkan bütün bu sıkıntılar gençlerimizde nasıl bir durum ortaya koyuyor? Yine fırsat eşitliğini yok sayıyor, toplumsal adalet duygusunu zedeliyor. Bunların hepsi. Okul dışı sınava hazırlık ihtiyacı artıyor. Ve travmatik etki gençler için, aileler için devam ediyor. Yani bu sınav sistemleri hem LGS hem YKS sınav sistemleri ülkemizde maalesef bir gerçek. Ve doğru tercih kabiliyetleri doğrusunda bir yerleştirme olabiliyor mu? Bunların hepsi yeniden bir müzakereye açılmalı ve geniş konsensüsle tartışmaya açılmalı ve geldiğimiz noktada dünyanın küçüldüğü ve bulunduğumuz yerden dünyada herhangi bir liseyi bitirebilecek bir noktada iken evet zorunlu olmalı lise belki ama illa okula devam etmeli mi? Devam etmeden bu süreç başka türlü nasıl yönetilebilir? Hibrit eğitim modeli, çift diploma vesaire bunların hepsi gerçekten tartışma konusu. Mesela bu süreç içerisinde özel tüm kurumları ve dershane sayıları azaldı mı? Hayır. İstatistikler azalmadığını gösteriyor. Hem LGS kursları hem de YKS kursları artıyor. Nitekim geçtiğimiz hafta yayınlanan özel tüm kurumlar yönetmeliğinde yapılan değişiklikler de yine kurs merkezlerinin ve kişisel gelişim merkezlerinin devam edeceğini gösteriyor. Bütün bunlar ciddi bir şekilde müzakere edilmeli. Fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri nitelikli eğitime erişimin ve iyi bir üniversitenin garantisi olarak görülüyor hala. Ancak bu liselerden mezun olmuş her iki adaydan biri bir lisans programına yerleşemiyor. Yani fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri nitelikli bir eğitime erişim için bir fırsat olarak görülmekle birlikte gerçek o mu? İyi bir üniversite garantisi sağlıyor mu? İşte okul türleri yüksek öğretime geçiş uygulamaları arasındaki ilişki iki boyutlu olarak incelenmeye sürekli değer araştırılması gerekiyor. Bu tip çapraz müzakereler yapılması gerekiyor ve orta öğretimde okul türleri amaçları doğrusunda gereği kadar farklılaştırılmış olmasa da orta öğretime geçişte değişmeyen sorunlar, öğrencilerin hangi program türünde yüksek öğretime devam edeceği üzerine belirleyicidir. Örneğin bir yüksek öğretim programında yerleşen fen lisesi mezunlarının %93'ü lisans programlarına, bir yüksek öğretim programında yerleşen mesleki ve teknik lise mezunlarının ise toplam %85'i ön lisans ve açık öğretim programlarına kaydolmakta. Ancak tüm bu öğrenciler aynı sınavda, aynı sorularla ve aynı havuzda yarışmak zorunda bırakılmaktadır. Oysa orta öğretimde okul türlerinin sağladığı bu ayrışmanın hem orta öğretimdeki eğitim öğretim süreçlerinin anlamlı bir şekilde farklılaştırılmasıyla hem de yüksek öğretime geçiş sürecinin farklı yol ve yöntemlerle yeterlilik bazlı olarak gerçekleştirilmesi, desteklenmesi gerektiği uzmanlar tarafından ifade ediliyor. Orta öğretime geçiş uygulamaları kapsamında tartışıldığı üzere belirli okul türlerine daha başarılı öğrenciden devam ettiğine ve bu okul türlerine devam etmenin nitelikli eğitime erişimin ve yüksek öğretime geçişin ön koşu olduğuna dair bir anlayış vardı. Ama diğer bir deyişle fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri iyi bir üniversitenin garantisi olarak görülüyordu. Ama bu tezi sarsan verilerden biri de şu: okul türlerine göre YKS'ye başvurup yerleşen adayların dağılımlarına bakıldığında bir yüksek öğretim programı yerleşebilmiş olan fen liseler mezunlarının ağırlıklı olarak lisans programlarını tercih ettiği belirtmiştik. Ancak fen liseleri en yüksek yerleştirme oranına sahip okul türü olsa da bu liselerde öğrenim görmüş ve sınava başvuru yapan her iki adaydan biri, yani 56 bin öğrenci arasında yalnızca 28 bini bir lisans programına yerleşebilmiştir. Benzer şekilde YKS'ye başvuran 11 bin Sosyal Bilimler Lisesi mezunu, 2021 istatistiklerine göre söylüyoruz tabii, yalnızca 5 bini lisans programına kaydolma hakkı kazanmış. Bu durum en donanımlı öğrencilerin fen ve sosyal bilimler liselerine devam ettiği tezini sorgulatırken, başarının okul veya okul türünden ziyade öğrencinin performansıyla ilişkili olduğunu işaret ediyor. Yüksek öğretime öğrenci yerleştirme işlev ve kapasitesi bakımından toplumsal algında yeniden gözden geçirilmesi, ele alınması gerekiyor. Yüksek öğretime yönelik talepteki artış, hem yüksek öğretim derecesine sahip nüfus oranında hem de yüksek öğretime başvuru aday sayısında net bir şekilde görülüyor. Yüksek öğretime yönelik talebin artışı bir yandan ekonomi ve iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına paralel olarak şekillenirken bir yandan da toplumun sosyoekonomik yapısı, eğitimin sosyal mobilizasyon çerçevesi oynadığı rol ve hayat boyu öğrenmenin artan önemi ve imkanları gibi pek çok faktöre bağlı olarak değişmektedir. Nitekim şöyle grafiklere de baktığımız zaman 23-25-34 yaş grubunda daha belirgin olduğu görülüyor nüfus oranının üniversitedeki dağılımı bakımından. 25-34 yaş grubundaki bireylerin yüksek öğretim yönelik talebinin son 10 yıllık dönemde önemli ölçüde arttığını görüyoruz. Yani bu da bir takım sosyal sorunlara neden oluyor. İşte işe başlama, evlenme, aile kurma, buna benzer birçok sorunları ortaya getiriyor. Çünkü artık üniversitede okuma yaşı 25-34 yaş grubu bireylerin yüksek öğretime yönelik talepleri de artıyor ve bu yaş grubu öğrenci sayıları da daha fazla oluyor. Bütün bunlar birçok sorunları ortaya getiriyor. Bunların hepsi uzun uzadıya, enine boyuna tartışılması gerekiyor. Niceliğin niteliği esir aldığı yüksek öğretim kademesi mezunlarına gerekli becerileri kazandırmada yeterli mi? Hayır. Ortaokulda olduğu gibi, liselerde olduğu gibi, yani orta öğretim programlarında olduğu gibi yüksek öğretim programları da maalesef çocuklarımıza gerekli becerileri kazandıramıyor. Türkiye'deki yetişkinler sözel, sayısal ve teknolojiye yoğun ortamlarda problem çözme becerilerinin her birinde ortalamanın gerçekten altında. Eğitim düzeyi ve sözel beceriler arasındaki ilişkinin en zayıf olduğu ülkenin yine ülkemiz olduğu ifade ediliyor. OECD tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Yetişkin Becerilerin Ölçümlenmesi Programı verilerine bakıldığında diğer katılımcı ülke ve ekonomilerle kıyaslandığında Türkiye'deki yetişkinler araştırmanın odaklandığı sözel, sayısal ve teknoloji yoğun ortamlarda problem çözme becerilerinin her birinde ortalama yeterlik düzeyinin altında kalmışlardır. Yetişkinlerin sözel becerilerinde %45.7'si, sayısal becerilerde %50.2'si, teknoloji yoğun ortamlarda problem çözme becerilerinde ise %34.6'sı 1 ve 1. düzey 6 yeterlilik düzeyinde kalmaktadır. En üst düzey yeterlik düzeyi olan 4. ve 5. seviyelerdeki yetişkinlerin oranı OECD ortalaması oldukça gerisinde kaldığı görülüyor. Yetişkinlerin sözel becerilerde %5'i, sayısal becerilerde ise %1.5'u 4. ve 5. yeterlik düzeyine erişebildiği bu istatistiklerde görülebiliyor. Teknoloji yoğun ortamlarda problem çözme becerilerinin en yüksek beceri düzeyi olan 3. yeterlik seviyesine ulaşabilen yetişkin oranı %5.48. OECD ortalamasının oldukça gerisinde kalmış, %9 olarak kaydedilmiş ve bu anlamda eğitim düzeyi ayrımında yetişkinlerin yeterlilik düzeylerine göre dağılımı da yine Türkiye'nin tablosu çok da iç açıcı değil. Evet, Türkiye'de yüksek öğretim mezunu yetişkinler ile orta öğretim ve altı düzeyde eğitim alanların sözel beceri puanları arasındaki fark 48 puan. Türkiye bu puan farkıyla eğitim düzeyi ve sözel beceri arasındaki ilişkinin en zayıf olduğu ülke konumunda olmuştur. Söz konusu puan farkı sayısal beceriler için 70'tir. Yine OECD ortalamasına çok yakındır. Mesleki ve teknik orta öğretim mezunu adayların %25'i bir yüksek öğretim programına yerleşebilmekte. Meslek yüksek okullarına yerleşenlerin oranı ise %16 ile sınırlı kalabilmektedir. Dolayısıyla kademeler arası geçiş ve yüksek öğretim yönelik talep bağlamında meslek yüksek okullarının durumu da gerçekten incelenmeye değer bir husus olarak karşımıza çıkıyor. İşte bütün bunlar, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, incelediğimizde, masaya yatırdığımızda, ortaya koyduğumuzda bunların her biri, bu tüm veriler incelendiğinde farklı yüksek öğretim programı hedefleri olan öğrencilerin aynı sınavla ve aynı yöntemle kurumlara yerleştiriliyor olması bağlamında işaret edilen sorunların ön lisans düzeyi içinde geçerli olduğu görülebiliyor. Öte yandan meslek lisesi çıkışlı olup İmam Hatip öğretmen okulları ve diğer liseler hariç YKS'ye başvuran adayların %25'i bir yüksek öğretim programına yerleşebilmekte. Meslek yüksek okullarına yerleşenlerin oranı ise %16 sınırlı kaldığını biraz önce ifade etmiştik. Meslek yüksek okulu mezunlarına yönelik talep, meslek lisesi mezunlarına yönelik talebin yarısı kadar olduğunda buradan bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Ve TÜİK tarafından yayınlanan eğitim düzeyinin işe katkısına dair verilerde de meslek yüksek okullardaki ön lisans eğitiminde niteliğin odağa alınması gerektiğine işaret ediyor. Zira aldığı eğitimin işe katkısını yüksek bulanlar lisans ve lisans üstü mezunlarıdır. Öte yandan doğrudan bir mesleğe yönelik eğitim vermesi beklenen ön lisans programları mezunları ile lisans mezunları arasında 20% puanlık bir fark bulunduğu TÜİK tarafından ifade ediliyor. Bu anlamda da meslek yüksek okulları, mesleki beceri kazandırması istenen okullar yeniden gözden geçirilmeli. Bütün bunlara bakıldığında kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, günde en az 6 saat, haftada 5 gün, yılda 8 ay ve 12 yıl boyunca sağladığımız eğitimin sonucunda ne elde ediyoruz? Günde en az 6 saat, haftada 5 gün, yılda 8 ay ve 12 yıl boyunca sağladığımız eğitimin sonucunda ne elde ediyoruz? Çocuklarımızın zihinlerini törpüleyip meraklarını ve inovasyon becerilerini köreltiyorsak, özgür düşüncelerini alıp onlara ezberleri dayatıyorsak, onları 12 yılda temel becerilerle donatamıyorsak, onları eğitim süreçlerinin sonunda bireysel ve toplumsal yaşantılarında kendilerini gerçekleştirebilecekleri şekilde güçlendiremiyor, kendi özgün katkılarını ortaya koyabilecekleri şekilde yetkin hale getiremiyorsak veya buna uygun fırsatlar oluşturamıyorsak, günün sonunda onlara insan onuruna yakışır işler, toplumsal gelir adaletsizliğinden ari uzak bir hayat sağlayamıyorsak, eğitim sisteminin içinden geçerken daha çok küçük yaşlarda toplumsal eşitsizlikler ve adaletsizliklerle onları tanıştırıyorsak, bu kadar zamanı, emeği ve her türlü kaynağı ayırarak neden eğitim sağlıyoruz? Evet, aslında biliyoruz ki eğitimin her şeye rağmen bireyleri özgürleştiren, kendilerini aşmalarını sağlayan, her tür bireysel ve toplumsal zorluk ve sorunla mücadele için kullandığımız en güçlü araçlardan biridir. O halde o aracı tekrar işler hale getirmek için eğitim sistemimizin rotasını yeniden uzun boyu tartışıp, müzakere edip, çizmeye ve ağırlık merkezini eğitimin asıl amaçları üzerinde yeniden dengelemeye ihtiyacımız var. Bunu yaparken de eğitimin ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel alanlarla olan ilişkiselliğini ve eğitimden beklenen nihai sonuçların bu alanlarda gerçekleştirecek dönüşümlerden bağımsız olamayacağını gerçekten hatırlamakla yükümlüyüz. Bu çerçevede öğrencinin yararı, bütünsel gelişimi ve iyi olma hali önceliklendirilmelidir. Okulda verilen eğitim kıymetlendirilmelidir. Eğitim-öğretim süreçleri test odaklı olmaktan çıkarılmalı. Yaşam becerisi geliştirme odaklı olmalı. Okul dışındaki özel ders, kurs, test odaklı basılı kaynaklara bağımlılık ortadan kaldırılmalı. Yapılacak düzenlemeler bütünsel, sürdürülebilir, tutarlı, uzun vadeli olarak planlanmalı ve bunu bizler yapabiliyor olmamız gerekir. Bu konuda gerçekten kafa yormamız gerekiyor kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Evet, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, iki haftadır üst üste sınavların gölgesinde eğitim sistemini LGS ve YKS boyutunda tarihsel süreçlerle birlikte bir düşünce kuruluşunda yazdığı, oluşturduğu raporun üzerinden de geçerek kendi fikrimizi de beyan ederek bir sunum gerçekleştirmeye çalıştım. Efendim, bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla, Rabbime emanet olunuz.